Ayrım 7.
Naylonun delinmemesi için çukurun dibindeki ve yanlarındaki taşları temizleyin ve zemini eski kilim ya da bezlerle örtün. Naylonu çukurun dibine serin. Üzerinde kalmış olabilecek kimyasal maddeleri temizlemek için naylonu iyice yıkayın, sonra da kenarları dışarı taşıyacak biçimde çukurun dibine yayın. Tam olarak oturtamasanız bile naylon suyun ağırlığı ile çukurun biçimini alacaktır. Naylonun dışarıda kalan uçlarının üstüne çepeçevre büyük taşlar yerleştirin. Bunun için kaldırım yapımında kullanılan taşlardan yararlanabilirsiniz. Çukurdan çıkan toprağın bir bölümünü kullanarak naylonun üzerini 10 cm kalınlığında toprakla kaplayın. Göl bitkilerinizin gelişebilmek için toprağa gereksinimleri olacaktır. Gölünüzü doldurun. Bir bahçe hortumu ya da kova kullanarak çukuru suyla doldurun. Yağmur yağdığında taşmaması için üstte 5-10 santimetrelik boş yer bırakmayı unutmayın. Bir kova dolusu çamurla karışık göl suyunu da ekleyin. Bu suyun içerdiği çeşitli bitki, tohum ve küçük canlılar gölünüzde yaşamın başlamasını hızlandıracaktır. Şimdi de sıra sepetler içinde aldığınız göl bitkilerini eklemeye geldi. İşinizi kolaylaştırmak için bunları gölünüzde sepetleriyle birlikte yerleştirebilirsiniz. Sepetlerin dipte durmalarını sağlamak için küçük taşlar kullanın. Toprağın ve çamurun dibe çökmesi için bir süre bekleyin. Gölün dibine ve kenarlarına koyacağınız birkaç büyükçe taş, göl hayvanlarının barınmalarına ve suya girip çıkmalarına yardımcı olacaktır. Gölün bakımı. Küçük gölünüzün suyu çok bulanırsa içine bol miktarda göl salyangozu ekleyin. Bunlar suyu kirleten çok küçük yosunları yerler. Göle düşebilecek 3-5 ağaç yaprağı dipte çürüyerek minerallere dönüşeceğinden yararlı bile olur. Ancak özellikle sonbaharda dökülen çok sayıdaki kuru yaprak sorunlara yol açacağından bunları dibe çökmeden temizlemelisiniz. Kurbağa ve su semenderi gibi daha büyük hayvanlar bir süre sonra kendiliklerinden gelip gölünüze yerleşirler ama biraz sabırlı olmalısınız. Göl yerine bir süs havuzu istemiyorsanız ve özellikle gölünüz çok küçükse içine balık koymayın. Çünkü balıklar kısa zamanda sudaki daha küçük canlıları yiyip bitirirler. Yağışsız ve sıcak dönemlerde göl suyunun biraz buharlaşacağı için ara sıra su eklemeniz gerekebilir. Organik gübre yığını. Bahçeniz varsa ve toprakla uğraşmayı seviyorsanız bir köşesini bu projeye ayırabilirsiniz. Gübre bitkilerin büyürken tükettikleri önemli mineralleri yerine koyarak toprağı yeniden zenginleştirir. Kimyasal gübrelerden daha doğal olan organik gübrenin bahçenizi güzelleştirdiğini göreceksiniz. Gerekli malzeme: mutfak atıkları, kullanılmış çay yaprakları, patates ve elma gibi sebze ve meyvelerin kabukları, et dışındaki yemek artıkları, biçilmiş otlar, dökülen yapraklar, gübre gibi azot içeren bir hızlandırıcı, çürümeyi hızlandırır. Biraz toprak, bol su, hepsi aynı boyda olan 8 yassı tahta parçası ve 1,5 metre uzunluğunda 4 kalın sırık. Bir çekiç ve çiviler, eski bir kilim ya da kalın bir muşamba. Yapılışı: önce gübre yığınınız için yaklaşık 1 metrekare büyüklüğünde bir yer bulun. 4 köşeyi sırıkları çakın. Yassı tahtaları sırıklara çakarak yan duvarları oluşturun. İçeriye hava girebilmesi için tahtaların arasında boşluklar bırakın. Tahta yerine tuğla da kullanabilirsiniz. Ama dengede durmalarına ve aralarında hava boşlukları kalmasına dikkat edin. En alta bir kat çalı çırpı döşeyin, bunun üzerine sırasıyla biçilmiş otlar ve kuru yapraklar, mutfak artıkları, azotlu hızlandırıcı ve toprak ekleyin. Her katı ıslatın ve iyice sıkıştırın. Yığın 1,5 metre yüksekliğe gelince ısısını koruması için üzerine eski bir kilim ya da muşambayla örtün. Gübre yığınını arada bir ıslatarak 5-6 ay bekletin. İsterseniz bu arada bir yenisini de hazırlayabilirsiniz. Ayrıştırıcıların yığının içindeki organik maddeleri çürütmesiyle minerallerden yana çok zengin bir gübre oluşacaktır. Böylelikle bahçenizde sebze ya da çiçek yetiştirmek için kimyasal gübre kullanmak zorunda kalmazsınız. Fasulye ve tohum çimlendirme. Fasulye ve çeşitli tohumları çimlendirmek kolay ve eğlenceli bir iştir. Üstelik size ucuz ve sağlıklı besinler yeme olanağı verir. C vitamini bakımından zengindirler. Gerekli malzeme: büyük plastik kaplar, birer avuç fasulye, börülce, mercimek gibi kuru baklagil ve maydanoz, dereotu gibi yenebilir otların tohumları, tübent parçaları, sağlam paket lastikleri. Yapılışı: kullanacağınız kapları, yoğurt kapları ya da üst bölümleri kesilmiş plastik şişeler olabilir. İyice yıkadıktan sonra içlerine fasulye ve diğer tohumları koyup üstlerine çıkacak kadar su ekleyin ve bir gece bırakın. Tübent parçalarını plastik kapların üzerine örtüp paket lastikleriyle sıkıca tutturun ve kapları eğerek içlerindeki suyu boşaltın. Kapları içlerindeki tohumlarla birlikte sıcak ve karanlık bir yerde bir gece bekletin. Ertesi gün yine içlerine su koyun, süzdürün ve aynı yerde bir gece daha bekletin. Bu işlemi her gün tekrarlayın. Filizlerin 3-4 gün içinde yenebilecek boya gelmeleri gerekir. Yıkadıktan sonra salatalarınıza ve sandviçlerinize koyabilirsiniz. Besleyici ve lezzetli olduklarını göreceksiniz. Kuş sofrası: üzerinde sürekli olarak yiyecek bulunduracağınız bir kuş sofrası, kuşları bahçenize çekecek ve aynı zamanda uzun kış ayları boyunca açlıktan ölmemelerini sağlayacaktır. Gerekli malzeme: yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda sağlam bir tahta sırık, 40x40 cm boyutlarında 1 cm kalınlıkta bir tahta, çekiç, çiviler ve her biri 36 cm uzunlukta 4 çıta. Yapılışı: tahta direğin bir ucunun toprağa kolayca girebilmesi için sivriltilmesi gerekmektir. Bunu yapması için bir büyüğünüzden yardım isteyin. 4 çıtayı resimdeki gibi büyük tahtanın 4 kenarına çivileyin. Çıtalar kuş yemlerinin rüzgarla uçup gitmesini önleyecektir. 4 köşe tahtayı sivri ucunu toprağa saplamış olduğunuz direğin üstüne çivileyin. Önce tahtanın üzerinde küçük delikler açarsanız çivileri çakarken tahtanın çatlamasını önlersiniz. Kuş sofranızı bahçede öyle bir yere koyun ki hem siz içeriden kuşları izleyebilin hem de kuşlar yaklaşan kedileri vaktinde görebilsinler. Kuş sofranıza bir de kuş banyosu ekleyebilirsiniz. İçine girebilecekleri büyüklükte su dolu bir kapta yıkanmak kuşların hoşuna gider. Aklınızda bulunsun: çevrede bol yiyecek bulacakları ilkbahar ve yaz aylarında kuşları bu yolla beslemeniz gerekli değildir. Yavru ve büyümekte olan kuşlar için doğal besinler ekmek kırıntıları ve yemek artıklarından daha yararlıdır. Ağaç dikimi: bu sayfalarda ağaçlarınızı nasıl seçeceğinizi ve dikeceğinizi, daha sonra da bakımları için ne yapmanız gerektiğini okuyacaksınız. Ağaç dikmekte hem içinde yaşadığınız çevreye katkıda bulunmuş hem de doğal yaşam için yeni bir yaşam alanı hazırlamış olursunuz. Ancak bunun zaman ve çaba gerektiren bir uğraş olduğunu da unutmayın. Ağaçlar dikildikten sonra kendi hallerini bırakabilecekleri zamana kadar bakım isterler. Gerekli malzeme: 1 ya da daha çok ağaç fidanı. Ağaçlarınızı tohumdan yetiştirmeyi düşünüyorsanız birkaç saksı ya da diplerine delikler açılmış plastik kaplar, doğal gübre, kuru ya da filizlenmiş tohumlar, kürek ve kazma. Fidanların boyu 1 metreden fazla ise her biri için 1,5 metre uzunluğunda sağlam bir destek. Tahta kazıklar ve kümes teli, fidanları bağlamak için kalın bir lastik, saman, kuru yapraklar ya da yosun. Planlama: ağaç dikiminizin başarılı sonuç vermesi için önce dikkatli bir plan yapmanız ve aşağıdaki soruları yanıtlamanız gerekiyor. Ağaçları nereye dikeceksiniz? Bahçeniz, sokağınız, okulunuzun bahçesi, bir park ya da yeşil alan, bunlardan birini seçebilirsiniz. Kendi bahçenizin dışındaki seçenekler için izin almanız gerekebilir. Ağaçlarınızın varlığının yakında yaşayanlar için bir sakıncası olmadığından da emin olmalısınız. Hangi türde ağaçlar dikeceksiniz? Çevrenizde yetişen, yani bölgesel iklim koşulları ve doğal yaşam ile uyumlu türleri seçmeniz doğru olur. Seçtiğiniz yer evlere, yollara ve yeraltı boru ya da kablolarının geçtiği yerlere yakınsa fazla boy atmayan ağaçlar dikmelisiniz. Bunların kökleri kısa olur ve çevreye zarar vermez. Yardım istiyor musunuz? Bu işi kendi başınıza da yapabilirsiniz. Ama birkaç kişinin yardımıyla daha kolay olur. Birden çok ağaç dikmek istiyorsanız ya da kamuya ait bir yer Örneğin bir park seçtiyseniz yerel görevlilerin yardımını isteyebilirsiniz. Bu kişiler ağaçları dikmenize yardımcı olmanın yanı sıra daha sonra bakımlarını da üstlenebilirler. Ağacınızı nasıl seçeceksiniz? Ağaç yetiştirmenin en doğru yolu, her ne kadar bu çok daha uzun bir süreçse de, işe tohumdan başlamaktır. Sonbaharda ve kışın çeşitli ağaçlarda yeni dökülmüş tohumları toplayıp doğal gübreli toprakla doldurduğunuz saksılara dikin ve filizlenme için baharı bekleyin. Meşe ve kayın gibi ağaçların tohumlarının hemen filizlenmesine karşılık diğerleri için aradan bir yıl geçmesi gerekebilir. Meşe palamudu, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yetişen meşe ağacının tohumu. Kayın ağacının tohumu ve tohum kılıfı. Vatanı Avrupa olan kayın, Asya ve Kuzey Amerika'da da yaygındır. Vatanı Avustralya olan okaliptus ağacının tohum kapsülü. Bir sera ya da fidanlıktan alacağınız bir fidanı da dikebilirsiniz. Bu size biraz pahalıya gelebilir ama bu yöntemle daha çabuk sonuç alınır. Fidan seçerken şunlara dikkat edin. Dengeli bir dal dağılımı, sağlam görünüşlü dik bir gövde, bol miktarda sağlıklı kök, taşıma ve dikme sırasında kökleri nemli tutun. Fidan ne kadar küçükse taşınması o kadar kolay olur, üstelik daha da hızlı büyür. Nasıl dikeceksiniz? Ağacınızı tohumdan yetiştirmeyi seçtiyseniz, fidanın boyu 10-12 cm'yi bulduğu zaman artık dışarıya dikebilirsiniz. Fidanınızın uzunca bir süre dış etkenlerden korunması gerektiği için rüzgar ya da kızgın güneş alan bir yer seçmemeye dikkat etmelisiniz. Kullandığınız saksının büyüklüğünde bir çukur kazın ve fazla suyun süzülebilmesi için çukurun dibindeki toprağı gevşetin. Fidanı toprağı ile birlikte saksıdan çıkarın, çukurun içine yerleştirin ve hep nemli kalmasına dikkat edin. Daha büyük bir fidan dikeceksiniz. Çukuru daha dikkatli bir biçimde hazırlamanız gerekir. Fidanınızın boyu 1 metreden kısaysa destek kullanmayabilirsiniz. Toprakta köklerin genişliği kadar bir yeri kazın. Fidanı çukurun içine oturtturduğunuzda gövde ile köklerin birleştiği nokta olan yakanın toprakla aynı hizada olacağı derinliğe kadar kazmayı sürdürün. Çukurun dibindeki toprağı kazmanın yardımıyla gevşetin. Bir ucunu sivrittiğiniz kazığı çukurun dibinden yaklaşık 30 cm daha derine inecek biçimde toprağa çakın. Köklerini iyice ıslattığınız fidanı dikkatle çukurun içine yerleştirin, çukura biraz toprak atın, her 2-3 kürekte bir durup toprağın köklerin altına ve aralarına girebilmesi için fidanı hafifçe silkeleyin. Ayağınızla bastırarak toprağa sıkıştırın, biraz daha toprak koyun ve tekrar sıkıştırın. Çukur tümüyle dolana kadar bu işlemi sürdürün. Bir plastik parçası kullanarak fidanı kazığa bağlayın ve çevresindeki toprağı iyice sulayın. Toprağı saman ya da kuru otla örtün. Bunlar toprağın kurumasını ve yabani otların çıkmasını engeller. Ağacınızın bakımı. İlk birkaç yıl ağacınız ilgi ve bakım ister. Ağacınızı bir parka diktiyseniz, çevredekilerle konuşup ağacınızla ilgilenmelerini sağlayabilirsiniz. Özellikle yağışsız dönemlerde ağacınızı sulamayı ihmal etmeyin. Ağacın dibinde yetişen ve toprağındaki su ve minerallere ortak olan yabani bitkileri temizleyin ama sakın kimyasal ilaçlar kullanmayın. Ağacı kazığa bağlamakta kullandığınız lastiği sık sık kontrol edin. Kırılmış ya da eğrilmişse kazığı değiştirin, koruyucu çiti onarın. Ağacınızı seçerken, dikerken ve bakımını yaparken özen göstermeniz gerektiğini unutmayın. Canlı ve karmaşık organizmalar olan ağaçlar kolaylıkla zedelenir ve ölürler. Doğru biçimde dikilir ve bakılırlarsa hem insanların göz zevkini okşar hem de doğal yaşam için barınak olurlar. Geri dönüşümlü kağıt yapımı. Gerekli malzeme. Eski gazeteler, bir parça çok ince delikli tel, birkaç emici bez, plastik kova ve leğen, tahta kaşık ya da mutfak robotu, toz boya, renkli kağıt yapmak için naylon poşet, ağırlık, örneğin kalın kitaplar. Yapılışı. Eski gazeteleri kovaya koyun, su ekleyerek bir gece bekletin. Ertesi gün Suyu süzün ve ıslak gazeteleri tahta kaşıkla ezerek hamur haline getirin. Bu işlemi mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Ama kullanmak için izin isteyin ve işiniz bittiği zaman temizleyin. Kağıdınızın renkli olmasını istiyorsanız boya katabilirsiniz. Kağıt hamurunu leğene koyun ve eşit ölçüde su ekleyip karıştırın. Teli karışımın içine sokup üzerinde kalan hamurla birlikte çıkarın. Temiz düz bir yere bir bez serin ve teli kağıt hamurunun bulunduğu yüzey alta gelecek biçimde çabucak bunun üzerine koyun. İyice bastırın ve hamur beze yapışınca kaldırın. Hamurun üzerine ikinci bir bez örtüp tekrar bastırın. Leğendeki hamur bitene kadar bir kat hamur bir kat bez koyarak bu işlemi tekrarlayın. En üste naylon poşeti koyun ve ağırlık yapması için kitapları üst üste dizin. Birkaç saat sonra kağıtları dikkatle bezlerden ayırın ve iyice kurumaları için eski gazete ya da kağıt havluların üzerine serin. Yeni kağıtlarınız artık kullanılmaya hazırdır. Minyatür sebze bahçesi. Gerekli malzeme: plastik yoğurt kapları, doğal gübreli toprak, maydanoz, turp, nane, taze soğan gibi bitkilerin tohumları. Yapılışı: temiz yoğurt kaplarını üstlerinde 1 cm boşluk kalana kadar gübreli toprakla doldurun ve toprağı bastırarak sıkıştırın. Tohumları 1 cm derinliğe gömün ve sulayın. Kapları mutfak penceresinin önüne ya da bol ışık alan başka bir yere koyun ve haftada 1 ya da 2 kez sulayın. Nane ve maydanoz gibi kokulu otlar gerektiğinde makasla kesilip yemeklere katılabilir. Taze soğan ve turpları da topraktan çıkarıp yıkadıktan sonra salatalarda kullanabilirsiniz. İsterseniz daha sonra dereotu ve kekik gibi başka kokulu otlar ve domates de yetiştirebilirsiniz. Kendi çevreci grubunuzu kurun. Çevre için özellikle yapmak istediğiniz bir şey varsa bu amaçla bir grup kurabilirsiniz. Burada kullanılmayan bakımsız bir toprak parçasını küçük bir parka dönüştürmek için neler yapılması gerektiğini anlatacağız. Önce arkadaşlarınızla konuşup bu projeye katılmak isteyip istemediklerini öğrenin. Daha sonra çevredeki okul ve kütüphane gibi yerlere asacağınız ilanlar aracılığı ile ne yapmayı düşündüğünüzü ve bu projeyle ilgilenenlerin size nasıl ulaşabileceklerini belirtin. Tartışılacak konuları ve projeyle ilgili çeşitli görüşleri not ederek grubunuzun ilk toplantısı için hazırlık yapın. Size yol gösterebilecek bir uzmanı da toplantıya çağırmanız yararlı olur. Toplantıların belli bir düzen içinde sürdürülebilmesi için bir başkan, alınan kararlara ilişkin notlar tutmak ve grup üyelerini gelecekteki etkinliklerden haberdar etmek için bir sekreter ve toplanan paralar ile yapılan harcamaların kayıtlarını tutmak için bir muhasebeci seçin. İlk toplantınızda ele alınması gereken konulara ilişkin önerileri aşağıda bulacaksınız. 1. Park için seçtiğiniz yerin kime ait olduğunu saptanması ve izin alınması. 2. Tohum, fidan ve diğer gerekli malzemenin satın alınması için para toplanması. Bu amaçla ufak tefek işler yapabilir ya da çevrede yaşayanlar arasında bir yardım kampanyası düzenleyebilirsiniz. 3. Yerel makamların ya da çevreci grupların size ne ölçüde yardımcı olabileceklerini ve bazı bahçe aletlerini ödünç verip veremeyeceklerini öğrenin. Her üyenin ne yapacağını kararlaştırın ve gelecek toplantının tarihini saptayın. Başka insanların da projenizle ilgilenmelerini sağlamaya çalışın. Bunun için grup üyelerini yerel gazetelere mektuplar yazmak ya da okul, kütüphane gibi yerlere afişler asmakla görevlendirin. Yaptığınız işin çevreye ve doğal yaşama ne gibi yararlar sağlayacağını anlatın. Parkın yapımına başlamadan önce belli aralıklarla toplanıp hazırlık çalışmalarınızın hangi aşamaya geldiğini saptayın. Parkın bir planını yaparak küçük bir göl, bir yeşil alan ve ağaçlar için yer olup olmadığına karar verin. Seçtiğiniz arazinin üzerinde temizlenmesi gereken çöpler varsa bu konuda yerel makamlardan yardım isteyin. Şimdi parkın yapımına başlayabilirsiniz. 1. Toprağın üzerindeki çöp, kırık tuğla, kiremit ve benzeri şeyleri temizleyin. 2. Toprak kıraçsa bir sera ya da fidanlıktan iyi cins toprak getirtin. İki toprağı birbirine karıştırın. 3. Alttaki toprağı çapalayıp kabarttıktan ve iyi toprakla karıştırdıktan sonra çim, çeşitli otlar ve kır çiçekleri ekin. 4. Yaşadığınız bölgede doğal olarak yetişen bitkiler kullanmaya dikkat edin. Bu şekilde doğal yaşam çok daha çabuk gelişecektir. Her şey ekildikten sonra bir süre daha parkınızda çalışmayı sürdürmeniz, örneğin atılan kağıt ve benzeri şeyleri toplamanız ve toprağı sulamanız gerekebilir. Her şey yoluna girdikten sonra ortaya çıkan sonucun tüm bu emeklere değdiğini göreceksiniz. Böyle projeler için kendi grubunuzu kurma olanağınız yoksa çevreci kuruluşların etkinliklerine katılabilirsiniz. Bu tür kuruluşların bazılarının belli yerlerde etkinlikler düzenleyen yerel grupları vardır ve bunlar yeni üyeler kazanmaktan her zaman mutluluk duyarlar. Çevreci kuruluşların adreslerini bunu izleyen sayfalarda bulacaksınız. Yararlı adresler. Aşağıda dünya çapında etkinlik gösteren çevreci örgütler ve çevre koruma kuruluşlarının adreslerini bulacaksınız. Bunların bir bölümü çevre konusunda insanları bilgilendirmenin yanı sıra yöneticileri, kamuoyunu ve iş çevrelerini yönlendirme amacıyla kampanyalar düzenlemekte, diğerleri ise var olan doğal yaşam alanlarının korunması ve yenilerinin oluşturulması gibi etkinlikler yürütmektedir. Bu kuruluşların çoğunun sizin de katılabileceğiniz yerel grupları bulunmaktadır. Uluslararası kuruluşlar. Friends of the Earth. Doğal yaşam ve doğal yaşam alanlarının korunması amacına yönelik kampanyalar düzenler. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde çevre koruma etkinlikleri yürütür. Earth Action adını taşıyan bir gençlik kolu vardır. World Wide Fund for Nature, WWF. Doğal yaşamın ve doğal yaşam alanlarının korunması için dünya çapında kampanyalar düzenler ve doğal kaynakların önemi konusunda aydınlatıcı eğitim programları hazırlar. İntermediyet teknoloji. Az gelişmiş ülkelerde kırsal alanda yaşayan yoksul halkın gereksinimlerine uygun teknoloji kullanarak yaşam koşullarının düzeltilmesi için çalışır, insanları kendi olanaklarını en iyi biçimde değerlendirmeye yönlendirir. Greenpeace, barışçı yöntemler kullanmasına karşın doğrudan müdahaleye dayanan eylemleri ile tanınır. Balinaların kurtarılması, nükleer silahlanmaya son verilmesini sağlamak, asit yağmurunu önlemek ve Antarktika'yı korumak gibi amaçlara yönelik kampanyalar düzenler. Oxfam, yoksul ülkelerde tarım, sağlık hizmetleri ve toplumsal koşulların düzeltilmesi amacına yönelik uzun dönemli programlar uygular, kuraklık, kıtlık ve benzeri olağanüstü durumlarda bölgesel acil yardım sağlar. Survival International, dünyanın çeşitli bölgelerindeki yerli halkların ve içinde yaşadıkları çevrelerin korunmasını amaçlayan kampanyalar düzenler. Varlıklarını tehdit eden koşulların ortadan kaldırılması ve insan olarak sahip oldukları hakların tanınması için savaşır. Yerel gruplar nasıl bulunur? Yaşadığınız yerdeki çevreci bir grupla bağlantı kurmak için telefon rehberinde çevre koruma kuruluşları ya da çevreci kuruluşlar gibi başlıkların altına bakabilirsiniz. Ama bunun en iyi yolu çevreci örgütlerin merkezlerine mektup yazarak yaşadığınız yerde şubeleri olup olmadığını sormaktır. Ulusal kuruluşlar. Bu kuruluşlar çevrenin ve doğal yaşamın korunması başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda etkinlikler yürütürler. Büyük bir bölümünün yerel grupları bulunmaktadır. Böyle bir gruba katılmak istiyorsanız aşağıda adresleri verilen kuruluşların herhangi birine yazarak çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgi isteyebilirsiniz. Türkiye Av ve Yaban Hayatı Koruma, Geliştirme ve Tanıtma Vakfı. Posta kutusu 1116 Ulus, Ankara. Çevre Dostları. 31. Sokak 13 Taksim 10 06-490 Bahçeli Evler, Ankara. Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı, ÇEVKOR. Eşref Paşa Caddesi 268 Taksim 801, Eşref Paşa, 35-270, İzmir. Çevre Koruma ve Yaşatma Derneği, ÇEKO, Cumhuriyet Caddesi, 13 Taksim 10, 7700 Yalova. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, ÇEKÜL, İstiklal Caddesi, 87 Taksim 6, Beyoğlu, 80-060 İstanbul. Deniz Kaplumbağaları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği, Göz Süzce Köyü, Bozyazı, İçel. Doğal Hayatı Koruma Derneği, Posta Kutusu 18, Bebek, 80-810 İstanbul. Ekoloji ve Çevre Dostları Derneği, Seyit Ömer Mahallesi, Cevdet Paşa Caddesi, 48 Taksim 4, Fındıkzade, İstanbul. Gönüllü Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği, Gazi Caddesi, İzzet Paşa Pasajı, 9-2300 Elazığ. Greenpeace Akdeniz Türkiye, Tarlabaşı Caddesi, No 60, Taksim, 80-080 İstanbul. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Posta Kutusu 210, Kavaklıdere, 06-693 Ankara. Kültürel ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği, Posta Kutusu 28, Silifke, 33-940 Mersin. Sağlıklı ve Yeşil Çevre Derneği, Vali Konağı Caddesi, 55 Taksim 3, Şişli, 80.220 İstanbul. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 121 Taksim 12, Maltepe, 06-570 Ankara. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, Mühürbağı Sokak 6, Kadıköy, İstanbul. Türkiye Çevre Vakfı, Tunalı Hilmi Caddesi, 50 Taksim 20, Kavaklıdere, 06-660 Ankara. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA, Çayır Çimen Sokak, Emlak Kredi Blokları, A2 Blok, 10, Levent, 80.620 İstanbul. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Menekşe Sokak, 29 Taksim 4, Kızılay, 06-440 Ankara. Yeşil Barış, Balinalar için verilen savaş. Greenpeace, Yeşil Barış adlı örgütün 1970'lerde dünya kamuoyunun ilgisini nesli tükenmek üzere olan balinalara çekmek amacıyla başlattığı bir dizi eylem, çevreci gruplar tarafından girişilen kampanyalar arasında en ünlüsüdür. Bazı balina türlerinin avlanma sonucu yok olmanın eşiğine gelmiş olduğunun bilinmesine karşın balina avcılığı olanca hızıyla sürmekteydi. Lastik botlarla denize açılan Yeşil Barış eylemcileri av gemilerinin yollarını keserek avlanmalarına engel oldular. Basın tarafından görüntülenen bu eylem gazeteler ve televizyon haberleri aracılığıyla tüm dünyada milyonlarca insan tarafından duyuldu. Basının bu eylemlere geniş yer vermesi üzerine dünya kamuoyunda balina avının yasaklanması yolunda güçlü bir akım başladı. 1982 yılında Uluslararası Balinacılık Komisyonu balina avının 1985'ten başlamak üzere 5 yıl süreyle yasaklanması yolunda bir karar aldı. Her ne kadar kimi ülkeler bu karara karşın avlanmayı sürdürürlerse de avlanan balina sayısında önemli bir düşüş oldu. 50 milyon yıl boyunca denizleri bizimle barış içinde paylaşmış olan balinaların yaşam hakkını savunan Yeşil Barış Örgütü, balina avcısı ülkelere karşı eylemlerini bugün de sürdürmektedir. Yeşilci Partiler. Pek çok insan eğer kendimizi ve üzerinde yaşadığımız gezegeni ürkütücü bir gelecekten korumak istiyorsak, hepimizin yaşam biçimimizde bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini düşünmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde bu görüşü savunan ve yeşilci olarak tanımlanan siyasi partiler kurulmuş olup, bunların birçoğu kendi ulusal meclislerinde temsil edilmeyi başarmışlardır. Örneğin, eski Batı Almanya'nın Die Grünen, Yeşiller adlı çevreci partisi, toplam 520 temsilciden oluşan mecliste sahip olduğu koltuk sayısını 1987 seçimlerinde 27'den 42'ye yükseltmiştir. Yeşilci partiler politik alanda var olan sol, merkez, sağ seçeneklerine alternatif olarak ortaya çıkmışlardır. Programlarında doğal kaynakların gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında daha eşit biçimde paylaşılması görüşüne yer vermelerinin yanı sıra uzun dönemde yeni ve daha iyi bir toplumun oluşmasını hedeflemektedirler. Yeşilcilere göre ülkeleri yöneten kişiler izleyecekleri siyaseti saptarken en başta insana, çevreye ve yaşam düzeyinin yükseltilmesine öncelik tanımak zorundadırlar. Sözlük. Ağaç kıyımı. Tarım ve yerleşim alanları açmak ya da kereste ve yakıt sağlamak üzere çok sayıda ağacın kesilmesi. Asit yağmuru. Fabrika bacalarından ve taşıtların egzoz borularından çıkarak havaya karışan zehirli kimyasal maddelerin yağmur ya da karla birlikte yeryüzüne inmesi. Asit yağmuru başta ağaçlar ve tatlı suda yaşayan hayvan ve bitkiler olmak üzere birçok canlının ölmesine, insanların hastalanmasına, yapıların hasar görmesine neden olur. Avlanma alanı. Bir ya da daha çok sayıda hayvanın yaşadığı ve aynı türden olanlar başta olmak üzere diğer hayvanlara karşı savunduğu bölge. Ayrıştırıcılar. Ölü hayvan ve bitkilerin çürümesini ve içerdikleri minerallerin toprağa karışmasını sağlayan organizmalar. Besin zinciri. Her biri kendisinden sonraki tarafından yendiği için aralarında beslenmeye dayanan bağlantılar bulunan canlılardan oluşan zincir. Besin zincirlerinde enerji bir beslenme düzeyinden diğerine geçer. Bir ekosistem içinde yer alan tüm besin zincirleri birleşerek çok daha karmaşık nitelikteki besin ağını oluştururlar. Beslenme düzeyleri. Bir besin zinciri içinde yer alan ve besinlerini, dolayısıyla da enerjilerini benzer kaynaklardan sağlayan canlıları içeren farklı düzeyler. Birbirini izleme. Doruk topluluğu oluşana kadar bir bölgedeki bitki ve hayvan topluluklarının birbirinin yerine geçmesi. Biyom. Yeryüzündeki karaların gruplandırılmasına yarayan büyük ekosistemlerin her biri. Her biyom kendine özgü iklim koşullarına sahip olan bir bölgenin doruk topluluğudur. Çölleşme. Kırsal alanda genellikle hayvanların otlatılması için kullanılan düşük verimli toprağın aşırı otlatma, yanlış sulama ya da iklim değişmeleri gibi nedenlerle çöle dönüşmesi. Doğal seçilim. İlk kez Charles Darwin tarafından öne sürülen evrimsel süreçler teorisi. Darwin'e göre belli bir türü oluşturan bireyler arasında sadece çevreye en iyi biçimde uyum sağlayanlar varlıklarını sürdürebilirler. Bu uyumu olanaklı kılan fiziksel ve diğer değişimler sonraki kuşaklarda kalıcı özellikler olarak ortaya çıkar. Böylelikle de söz konusu tür genel anlamda uyum sağlamış olur. Doruk topluluğu. İklim ve çevre koşullarında bir değişme olmadığı sürece varlığını herhangi bir değişime uğramadan sürdüren topluluk. Düşük verimli toprak. Güçlükle işlenebilen ya da ancak hayvan otlatmaya yarayan toprak. Ekolojik konum. Bir canlının ait olduğu ekosistem içinde gerek beslenme biçimi gerekse diğer canlılarla arasındaki bağlantılar açısından işgal ettiği yer. Ekosistem. Belli bir yaşam alanındaki hayvan ve bitki topluluğu ile bu topluluğun içinde yaşadığı çevreden oluşan, aralarında madde alışverişi olan ve büyük ölçüde kendi kendine yeterli olan ekolojik sistem. Evrim. Canlıların milyonlarca yıl içerisinde geçirdikleri değişim süreci. Fotosentez. Bitkilerin güneş ışığından yararlanarak su ve karbondioksiti besine, karbonhidratlara dönüştürmeleri. Genetik mühendisliği. İnsana yararlı organizmalar üretilmesi amacıyla genlerin değişime uğratılması. Genler bir organizmanın temel özelliklerini belirleyen genetik bilgileri taşır. İklim. Bir bölgeye özgü ısı, rüzgar, nem oranı ve benzeri hava koşullarının uzun yıllara ait ortalama değeri. Kamuflaj. Bir bitki veya hayvanın renk ya da desen değiştirerek çevresine benzemesi veya diğer bir canlının görünümünü alması. Taklit. Kirlenme. Bir bölgenin ve oradaki doğal çevrimlerin yapay maddeler ya da olağan dışı bir biçimde çoğalan doğal maddeler tarafından kirletilmesi ve bu durumun yol açtığı sorunlar. Kloroflorokarbonlar, basınçlı, püskürtmeli kutular, buzdolaplarında kullanılan soğutucu gazlar ve polistiren yapımında yararlanılan ve atmosferdeki ozon tabakasının incelmesine neden oldukları sanılan klor bazlı kimyasal bileşikler. Nesne tükenme. Bir türü oluşturan bireylerin sayısının giderek azalması ve sonuçta o türün tümüyle ortadan kalkması. Nöbetleşe ekim. 4 ya da 5 yıllık bir süre boyunca aynı toprak parçasında her yıl belli özellikleri için seçilen farklı ürünlerin yetiştirilmesine dayanan tarım yöntemi. Bu yolla topraktaki minerallerin tükenmesi ve bitki zararlılarının üremesi önlenir. Organik. Bir organizmanın bir bölümünü oluşturan ya da geçmişte oluşturmuş olan yapısında karbon elementi bulunan madde. Organik tarım. Organik hayvansal gübre kullanımı, bitki zararlılarına karşı doğal yollarla mücadele ve nöbetleşe ekim gibi doğal çevrimleri bozmayan yöntemlerle yapılan tarım. Ozon tabakası. Atmosferin ozon gazı içeren ve güneşin zararlı mor ötesi ışınlarını süzen katmanı. İnsan yapımı bir takım gazların ozon tabakasının incelmesine yol açtığı düşünülmektedir. Sera etkisi. Güneş ısısının atmosferdeki gazlar tarafından tutulması sonucunda ortaya çıkan aşırı ısınma. Karbondioksit ve diğer bir takım gazların giderek artan miktarlarda havaya karışması dünyanın sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. Sulama. Tarım arazilerinin kanallar açma ve çeşitli diğer yöntemlerle sulanması. Yanlış yapılan sulama, toprağın üst katmanında aşırı tuz birikmesi ve buna bağlı olarak da toprağın veriminin düşmesiyle sonuçlanabilir. Sürdürülebilir gelişme. Doğal çevrimleri bozmayan ve ekolojik dengeye zarar vermeyen yöntemlerin kullanımı. Topluluk. Belli bir yaşam alanındaki hayvan ve bitkiler, toprak erozyonu, yoğun tarım, ağaç kıyımı ve yanlış sulama gibi nedenlerle gevşeyen toprağın verimli üst katmanının rüzgar ve yağmurun etkisiyle giderek incelmesi. Tüketiciler, diğer organizmalarla beslenen organizmalar. Uygun teknoloji. Kullanılan alet, makine ve yöntemlerin onları kullanacak kişilere uygun olması. Örneğin, yakıt ve yedek parçaların bulunmadığı yerlerde toprağın traktör yerine el aletleriyle işlenmesi. Uyum sağlama. Canlıların kendilerini çevre koşullarına uydurmaları ve bu süreçte geliştirdikleri tüm özellikler. Örneğin, kaktüsün yaprakları su kaybını önlemek için iğne şeklini almıştır. Üreticiler, basit maddelerden fotosentez yoluyla besin üreten yeşil bitkiler. Bunlar tüm besin zincirlerinin temelini oluştururlar. Yaşam alanı, belli bir hayvan ve bitki topluluğunu barındıran küçük ya da büyük bölge. Yenilenebilir enerji, güneş ışınları, rüzgar ya da dalgalar gibi tükenmeyen kaynaklardan sağlanan enerji. Yoğun tarım. Toprağın verimini artırmak için yapay gübre ve kimyasal ilaçlar kullanılmasına ve aynı tarlada her yıl aynı ürünün yetiştirilmesine dayanan tarım. Bu yöntemlerin toprağın verimini düşürme ve dolayısıyla doğal çevrimleri bozma gibi olumsuz etkileri görülür. Kitabın sonu. 15 Mayıs 2001, sayfa 47.